Ayrım 21.
Sayfa 238. Zenrin şöyle der: parçalanmış ayna artık işe yaramaz. Yere düşmüş çiçek dala çıkamaz yeniden. Ve Maritaki de şöyle: düşmüş bir çiçeğin dala geri dönmesi mi? O bir kelebekti. Zen'in şiirle bir araya gelmesi kaçınılmaz olarak Sato Zen keşişi ve münzevisi Ryokan'ı hatırlatacaktır. Genellikle bir azizin ihlasının dünyadan soğukluk doğuracağı düşünülür. Fakat Ryokan, herkes tarafından sevilen bir aziz olma ayrıcalığına sahiptir. Belki de bu onun iyi olmaktan çok bir çocuk gibi doğal olmasındandır. Japonların doğa sevgisinin kelebekler, kiraz çiçekleri, bir sonbahar akşamındaki sis, krizantemler ve yaşlı çam ağaçları gibi doğanın güzel ve cazip özellikleri üzerine kurulmuş ağırlıklı olarak duygusal bir yaklaşım olduğu izlenimi edilebilir. Fakat Ryokan'ın şiirlerinde bitleri, pireleri de bulur ve soğuk yağmurlarla ıslanırsınız. Yağmurlu günlerde bir keder hisseder içinde keşiş Ryokan. Doğa anlayışıyla ilgili olarak da şu örneği verebiliriz. Temizlenen tencerenin sesi kurbağaların sesine karışır. Bazı yönlerden Ryokan her ne kadar ondan daha az dindar olsa da Saint Francis'in Japon versiyonudur adeta. Öylesine dolaşan bir aptal gibidir. Bilinçsiz bir şekilde çocuklarla oyunlar oynar, ormanda yalnız bir kulübede sürdürmektedir yaşamını. Çatısı akmaktadır bu kulübenin ve duvarlar Ryokan'ın okunması çok zor incecik yazısıyla yazılmış, bugün Japon kaligrafların son derece değer verdiği şiirlerle doludur. Koynunda dolaşan bitler, çimenlerin üzerindeki böcekler gibidir onun için. Ve en insancıl duyguları, keder, yalnızlık, şaşkınlık veya merhamet, utanç ya da gurur göstermeksizin yaşar. Soyulduğunda bile zengindir çünkü. Hırsızın unuttuğu bir şey var geride, penceredeki ay. Pencere yoksa bile önemli değildir çünkü. Dökülmüş yapraklardan ateş yakmak için yetecek kadar getirir rüzgar. Yaşam geçmiş açısından boş geleceğe bakınca da amaçsız mı? Önemli değil. Bu boşluk bir kıl kadar ince, saniyeden daha az bir zaman kadar olan ve içinde hiçbir şeyin olamayacağı kadar kısa şimdi tarafından doldurulacaktır. Sonsuza kadar uzayan şimdi anlayışının ifadesini en iyi bulduğu yer Chia no Yu, çay sanatıdır. Aslında ifadenin tam anlamı sıcak suyla çay gibi bir manaya sahiptir. Bu sanat yoluyla Zen Japon yaşamı üzerinde büyük bir etki kurmuştur. Çünkü Chajin ya da çay adamı, Cha No'yu içerdiği mimari, bahçecilik, seramik, metal işleri, çiçek düzenlemesi ve vernikleme gibi birçok yardımcı sanat dalında güzellik hakemidir. Zamanla Cha No'ya genç kızlar arasında oldukça yaygın bir beceri dalı haline geldi ve bunun sonucu olarak da duygusal anlamsızlıklara maruz kalmaya başladı. Ay ışığıyla aydınlanmış odalar, porselenler ve kiraz çiçekleri konusunda en tumturaklı duygularını ortaya dökmeye çalışan genç kızlarla doluydu artık. Fakat söz gelimi, Shoshka Zen okulunun yalın saflığında çay sanatı da bir kase çay ve sıcak sudan fazlasını gerektirmeyen Zen'in gerçek bir ifadesiydi. Eğer bu bile bulunmazsa Cha No'yu da her yerde ve her şeyde uygulamaya konulabilirdi. Çünkü bu aslında Zen'in aynısıydı. Eğer Hristiyanlık şarap, İslam kahve ile beraber anılıyorsa Budizmin de akla getireceği şey çaydır. Çayın sakinleştirici, zihin açıcı ve hafif acı tadı neredeyse uyanışın kendi tadı gibidir. Her ne kadar acılık doğal ortamın hoş kabalığı ve ekşiyle tatlı arasındaki orta yola karşılık geliyorsa da bu böyledir. Cha No'yu'nun gelişiminden çok önce çay Zen keşişleri tarafından meditasyon sırasında uyarıcı olması için içiliyordu. Bu ortamda da sakin ve bilinçli bir şekilde içiliyordu. Dolayısıyla da neredeyse törensel bir hava oluşuyordu. Taşlarla dolu akıntı kenarlarında ya da dağ ormanlarında bambu ağacından ve otlardan kulübeler yaparak Buralarda yaşayan gezgin yalnızlar için de yazın rahatlamak, kışın da ısınmak amacıyla kullanılıyordu. Tao ya da Zen münzeviliğinin tam anlamıyla sade olan ve dikkati dağıtmayan tarzı sadece Chano'yu için özel bir ev tipi oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda da Japon yerli mimarisinin bir bütün olarak temelini atmıştır. Manastır çay töreni Japonya'ya Eizai tarafından getirilmiştir. Her ne kadar bugünkü Chano'yu ondan daha değişik olsa da kaynağı yine de odur ve manastır dışındaki yaşama da 15. yüzyılda adapte olmuştur. Chano-yu'nun bu noktadan alınıp tamamlanması Sen-no-rikyu tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve ondan da bugün başlıca 3 çay okulu devam ede gelir. Tören çayı sıcak suya koyularak elde edilen normal yaprak çayı değildir. Törende kullanılan çay ince bir şekilde toza çevrilmiş yeşil çaydır. Sıcak suyla karıştırılması bambu süpürgesi yardımıyla yapılır ve bu karıştırmada çay, bir Çinli yazarın sıvı yeşim taşı köpüğü diye tasvir ettiği duruma gelinceye kadar devam eder. Chano-yu'nun tadı en güzel küçük bir grupla ya da sadece iki arkadaşla sınırlı olduğu zaman çıkar. Chano-yu özellikle yaşlı samuraylar tarafından bugün de yorgun iş adamlarının hoşlandığı gibi dünyanın karmaşasından samimi bir kaçış yolu olarak çok sevilirdi. İdeal düzen şöyledir. Chano-yu için özel inşa edilmiş mekan asıl oturulan evin bahçesinde ayrı bir yerde küçük bir kulübedir. Zemin tatemi yani saman hasırla kaplıdır. Altında bir ocak çukuru vardır. Tavan pirinç sazlarıyla örtülmüştür ve duvarlarda tüm Japon evlerinde olduğu gibi doğal bitimleri olan ağaç sütunlarla desteklenmiş kağıt şozidir. Odanın bir kenarında bir cumba, bir resim ya da kaligrafi içeren bir kağıt tomarı sarkar pozisyonda burada durmaktadır. Yanında da bir kaya, bir çiçek serpintisi ya da başka bir sanat eseri durmaktadır. Atmosfer her ne kadar resmi de olsa ilginç bir şekilde rahattır. Misafirler serbestçe konuşabilir ya da sessizce etrafı seyredebilirler. Bu arada ev sahibi ocağı yakar ve açık kahverengi metalden yapılmış küçük bir çaydanlığa bambu ağacından yapılmış bir kepçeyle su doldurur. Daha sonra da aynı resmi fakat telaşsız tarzda diğer kapıları getirir. İçinde birkaç parça kek olan bir tabak, çay kasesi ve kutusu karıştırılmak üzere kullanılacak kamış ve yapraklar için kullanılacak daha geniş bir kasedir tüm bunlar. Bu hazırlıklar sırasında rastgele bir muhabbet sürüp gitmektedir ve biraz sonra çaydanlıktaki su yavaş yavaş kaynamaya, hafif bir ses çıkarmaya başlar. Bu durumda misafir genellikle susar ve sesi dinler. Bir süre sonra ev sahibi aynı kaseden misafirlerine teker teker çay ikram etmeye başlar. Çayı kutuda bambudan yapılmış bir kaşıkla almakta, suyu da çaydanlıktan uzun saplı bir kepçeyle alıp daha sonra bu karışımı köpük haline gelinceye kadar kamışla çalkalamakta, sonra da kaseyi en ilgi çekici tarafını ona doğru döndürerek ilk misafirin önüne koymaktadır. Chano-yu için kullanılan kaseler normalde sönük renklidirler ve kaba bir şekilde imal edilmişlerdir. Genelde dip kısımları cilasızdır. Cilalanmış kısımlarda ise cilanın bilerek yanlış bir şekilde döküldüğü görülür. Çünkü bu kontrollü kaza konusunda birçok imkan çıkaracaktır ortaya. Özellikle en ucuzundan pirinç kaseleri gözdedir. Bunlar köylüler tarafından yapılmış kaba kaselerdir. Çay üstadları bunların arasından farkında olmadan yapılmış şaheserler bulup çıkarırlar. Çay kutusu ise karartılmış ya da siyah cilayla iyice boyanmış gümüşten yapılmıştır. Fakat bazen eskiden ilaçlar için yapılmış kaplar da kullanılmaktadır. Bunlar son derece işlevsel aletlerdir. Ve üstadlar tarafından yapmacıksız güzellikleri dolayısıyla seçilip ayrılırlar. Kırılıp parçalara ayrıldıktan sonra altınla yeniden birleştirilmiş ünlü bir kasede daha sonradan yüzeyini kaplayan bu tesadüfi ince altın hatlarından dolayı çok daha değerli olmuştur. Çay içildikten sonra misafirler kullanılan kaplar hakkında soru sorabilirler çünkü bunların yapılışında değişik özellikler vardır. ve her birisi de ayrı bir özenle seçilmiştir ve ortaya çıkarılmaları da genellikle misafirlerden birisine hitap eden bir yöne sahip olmaları dolayısıyladır. Chano Yu'nun her ayrıntısı Japonya'daki en duyarlı insanların üzerinde yüzyıllar boyu düşünülerek ortaya çıkardıkları bir çeşni kuralları bütünüyle uygunluk içinde olmalıdır. Her ne kadar seçim sezgisel olsa da, nesnelerin dikkatle incelenmesi ortaya beklenmedik ve ilginç özellikler çıkarır. Denizden çıkarılmış midye ve ince ya da kar taneleri gibi geometrik olan çalışmalarla karşılaşılabilir. Mimarlar, ressamlar, bahçeciler, sanat uzmanları hepsi Chano'yu üstadlarıyla fikir alışverişiyle çalışırlar. Şefilye bir orkestra arasındaki ilişki gibidir bu. Zen tadının bu insanlar tarafından günlük yaşamda kullanılmak üzere yapılmış nesnelere de geçirilmesi temel amaçtır. Bu en çok da sıradan işlevsel şeyler için geçerlidir. Mutfak eşyaları, soji kağıdı, çorba kaseleri, genel kullanım amaçlı çay demlikleri ve bardakları, zemin için hasırlar, sepetler, belli amaçlar için hazırlanmış kavanoz ve şişeler, günlük yaşamda kullanılmak için hazırlanmış tekstil ürünleri ve Japonların kendilerinin zevk sahibi olduklarını gösterdikleri daha başka birçok el yapımı eşyalar. Zen Chano'yusu Katolik toplu ayinlerindekine ya da Şengen Budizminin ince törenlerdekinin aksine toplu doğa niteliği taşımayan seküler nitelikli bir tören olarak dikkati çeker. Her ne kadar misafirler politik parasal meselelerden ya da iş konuşmalarından kaçınsalar da bazen felsefi meseleler iddiasız bir şekilde konuşulur ve özellikle de sanat ve doğayla ilgili konular seçilir. Şu hatırlanmalıdır ki Japonların bu tür konuşmaları bizim spor ya da gezi konuşmalarımız gibi doğaldır. Ve Japonların doğal güzelliğe dair sohbetleri bizdeki gibi yapmacık değildir. Daha da ötesi Japonlar hayatın gerçekleri diye yaftalanmış rekabetlerden ve iş konuşmalarından kaçış konusunda kendilerini hiç de suçlu hissetmezler. Bu konulardan kaçış uyku gibi doğal ve gereklidir ve bu insanlar bir süre için şelaleleri dinlemek, gizemli sis kütlelerini seyretmek ve birkaç sıra sebze yetiştirmekten başka işi olmayan dağlarda rüzgarların itelediği bulutlar gibi dolaşan gamsız münzevilerin Taocu dünyasına ait sırlı yaşamı sürmekten pişmanlık duymaz ya da gariplik hissetmezler. Belki de bu insanların birazı bu iki dünyayı bir araya getirmenin insan yaşamının zorlu gerçeklerini görmenin gökyüzüne ulaşan dallar gibi amaçsız bir Tao işlevi olduğunu düşünürler. Hung Zhu Cheng'in ifadesiyle eğer zihnin rüzgarlar ve dalgalarla örtülmemişse her zaman mavi dağların ve yeşil ağaçların arasında yaşıyor olacaksın. Eğer gerçek yaratılışın doğanın kendisinin sahip olduğu yaratıcı güce sahipse, nereye gidersen git zıplayan balıkları ve uçuşan ördekleri göreceksin. Zen'e ve Chano Yu'ya uygun bahçe stili kuşkusuz taklit manzaralarla, bronz turna kuşları ve minyatür tapınaklarla dolu bahçelerden birisi gibi olmayacaktır. En iyi Japon bahçelerinin amacı bir manzaranın gerçekçi bir yanılsamasını yaratmak değil, küçük bir alanda dağların ve nehirlerin verdiği atmosferi oluşturabilmektir. Bu yüzden bahçenin dizaynı öyle ayarlanır ki, bir insan eli tarafından yukarıdan yönetilmiş değil, sadece yardım edilmiş gibi gözükür. Zen bahçecisi doğal formlar üzerine kendi amacını empoze etmek niyetinde değildir. Aksine o formların kendi amaçsız varlıklarıyla uyum göstermeye özen gösterir ki, bu da ciddi bir dikkat ve yetenek gerektirecektir. Aslında bahçeci budama, kırpma, ayrık otların temizlenme, çiçeklerin bakımını yapma gibi işleri hep yerine getirir fakat tüm bunları yapan bahçenin dışında bir öğe gibi değil de bahçenin bir parçası olarak hareket eder. Doğaya müdahale etmekte değildir. Çünkü o doğaldır zaten ve yetiştirme işlevini sanki yetiştirmiyormuş gibi yerine getirir. Böylece bahçe aynı anda hem çok doğal hem de çok yapmacıktır. Bu anlayışın en iyi canlandırdığı yer Kyoto'nun kum ve kayadan oluşan bahçeleridir. ve bahçeler arasında da ünlü Ryoanji bahçesi oldukça karakteristiktir. Bu bahçe tırmıklanmış dikdörtgen şeklinde bir alan üzerine yerleştirilmiş ve kısa taş duvarlarla desteklenmiş ve etrafı ağaçlarla çevrilmiş bahçelerden oluşur. Bu bahçe insanın aklına hemen doğal bir sahili ya da kayalık adaları olan bir deniz manzarası getirir. Fakat inanılmaz sadeliği bu bahçelerin fotoğrafından da yakalanabilecek kadar güçlü bir duygu sükuneti ve berraklığı uyandırır. Bu tip bahçelerden destek alan başlıca sanat bonsekidir ve kaya yetiştirmek olarak da adlandırılabilir. Deniz kıyılarına, dağlara ve nehirlere zorlu geziler yapılır ve buralarda rüzgar ve suyun etkisiyle oluşmuş simetrik olmayan ve canlı dış hatlara sahip kayalar aranır. Bu kayalar daha sonra bahçenin olduğu yere taşınır. Ve sanki her zaman şu anda konuldukları yerde bulunmuş izlenimini verecek şekilde yerleştirilir. Etrafındaki kumluk alanla ya da normal sahayla ilişkisinin sun resimlerindeki gibi olmasına özen gösterilir.